Herkese merhaba. Şu an Toshiba Dizüstü Bilgisayar ve Görüntüleme Sistemleri Türkiye Genel Müdürü Aytaç Biter'le birlikteyiz. Kendisiyle Toshiba'daki en yeni ürünleri ve yapılan en son çalışmaları konuşacağız. Aytaç Bey merhaba.
Merhaba.
Şimdi Toshiba tarafında bir hareketlilik var. Aslında yaz döneminde piyasa durgun olarak bilinir ama sizin tarafta çok sayıda yeni ürün var. Çoğunluğu Türkiye lansmanı gerçekleşti. Bir kısmı da belki bugün yarın piyasaya girmiş olacak. Önce televizyonlarla başlayalım. Çünkü arkamızda da devasa bir televizyon var. Kocaman, çok büyük. Belki pek çok kişinin oturma odasında bile sığmayacak büyüklükte bir televizyon. Televizyon tarafına bakıldığı zaman Toshiba belki şu an en çok bilinen marka değil. Türkiye pazarı için konuşmak gerekirse popülerlik anlamında ama ortaya koyduğu ürünler, sahip olduğu teknolojiler kendine has, kendi kulvarında onu farklı kılan bazı detaylara sahip. Dilerseniz önce arkamızdaki televizyon ve yeni modellerden bahsedelim. Daha sonrasında da Toshiba'yı farklı kılan detaylar nedir? Onlardan biraz bahsederiz.
Elbette bu seri L9 serisi Ultra HD televizyonların en üst modellerini içeriyor. Büyük boyutlarla öne çıkıyor. 58 inç, 65 inç ve arkamda gördüğünüz 84 inç 3 modelden oluşuyor. Bu ürünler Ağustos itibariyle Türkiye pazarına sunuluyor. Ve bizim burada en büyük iddiamız ikinci kuşak Ultra HD televizyonu sunuyor olmamız. Çünkü ilk kuşağı geçen sene Mart ayından itibaren 55 inç boyutunda pazara sunmuştuk. İkinci kuşakta bizim için panelden daha önemli olan işin engine dediğimiz motoru, makinası ve bunun içinde çift dörder çekirdekli paralel işlem yapan Sevo engine dediğimiz onun yeni versiyonu var. Ve bu sayede normal görüntüleri ve normal içerikleri de Ultra HD içerik kalitesine yükseltme özelliği sahip. Bu bizim en gurur duyduğumuz özelliğimiz çünkü işlemciyi kendimiz geliştiriyoruz.
Şimdi televizyon piyasasına baktığımız zaman şöyle bir durum söz konusu. Bir sene önceye kadar 3 boyut çok yaygındı. Hadi 3 boyutlu televizyon alalım, akıllı televizyon olsun ama 3 boyut desteği de sunsun diyorduk. Son bir senedir de 4K dediğimiz bu ultra yüksek çözünürlük oldukça gündemde. Ve bu teknolojiye baktığımız zaman belki de önderliğini Toshiba'nın yaptığını söyleyebiliriz. Bugünlerde pek çok televizyon üreticisi 4K yaptık, piyasaya sürdük diyor ama yaklaşık 2 senedir Toshiba'da bir 4K televizyon akımı başlamıştı. Bazı modelleri biz 2 sene önce IFA fuarında da görmüştük. Bu bağlamda bakıldığı zaman televizyonlarınız var ama içerik konusu nedir? Hani 4K içerik var mı? Yoksa siz 4K'yı kullanıcılar, izleyiciler deneyebilsin diye ne gibi çözümler sunuyorsunuz?
Geçen hafta yaptığımız lansmanda 2013 ürün konseptini ve ürün ailesini tanıtırken özellikle bu konudan da bahsettik. Öncelikle tüm taşınabilir bilgisayarlarımız 4K içerik gösterebilecek şekilde 4K görüntü çıkışı verebiliyor. HDMI portu üzerinden televizyona bağladığınızda bilgisayar içeriklerini, örneğin YouTube videolarını ya da 4K içerik videoları televizyonda 4K olarak izleyebilirsiniz. 4K kameralar pazara sunuldu. 4K çekebilen çeşitli aksesuarlar, örneğin GoPro gibi ürünler de var pazarda. Tabii bu çeşitlenecek, şu anda az. Yayın yok ama 4K'nın gerçek çıkış noktası boyut, televizyon boyutu büyüdükçe piksel rezolüsyon aynı kaldığı takdirde pikseller büyüyor ve yakın mesafeden seyrettiğinizde o pikselleşmeyi görüyorsunuz ve büyük boyuttan istediğiniz görüntü kalitesini elde edemiyorsunuz. Ultra HD televizyonlarda normal Full HD görüntünün 4 katı bir piksel sayısına, böylece 4 katı görüntü kalitesine erişebiliyorsunuz. Bizde de bahsettiğim en önemli özellik bu işi yapabilecek, normal içeriklerde olduğundan daha iyi gösterebilecek bir Sevo Engine'in kullanılmış olması. Bu Sevo Engine sayesinde eş zamanlı çalışırken canlı olarak bu görüntülerin kalitesini yükseltiyor. Normal bir görüntü olsa bile. Tabii Ultra HD görüntüyü sağladığınızda zaten mükemmel bir görüntü kalitesi elde ediyorsunuz ama normal görüntüleri de daha iyi görebilmek aslında bu televizyonların en büyük avantajı.
Şimdi görüntünün çözünürlüğün arttırılması ya da görüntü kalitesinin yükseltilmesi konusu yine Toshiba'nın uzun süredir üzerine çalıştığı bir konu. Bu Cosmio dizüstü bilgisayarlardan tutun da Blu-ray oynatıcılara kadar zaten ürün gamı içerisinde var. Bu bağlamda bakıldığı zaman Toshiba'nın yine Türkiye'de az bilinen bir aksesuar grubu daha var. Blu-ray ve DVD oynatıcılar. Orada da aslında yeni ürünler var. Yine biz bunu daha önce yapılan bir lansmanda görmüştük. Yine yüksek çözünürlüğe, upscale'lediğimiz çözünürlüğü arttırma gibi özellikler var. Bu tarafta da Türkiye pazarına yeni ürünler sunacak mısınız?
Evet, yeni Blu-ray sürücülerimizin upscale özelliğinden daha önemli özelliği bence hepsinin smart özelliği. Hep yeni televizyonlardan bahsediyoruz ama televizyon teknolojisi hızlı değişiyor son zamanlarda ve belki bir sene önce televizyon almış, yakın zamanda televizyon almış ama akıllı televizyon almamış bir kullanıcı televizyonunu değiştirmek istemeyebilir çok doğal olarak. Ekonomik olarak normal bir televizyonu, akıllı bir televizyonu dönüştürmek için aslında Blu-ray çok iyi bir çözüm. Çünkü uygun maliyetli bir Blu-ray player'la normal televizyonunuzu akıllı televizyona dönüştürebiliyorsunuz. Akıllı televizyon özelliklerini Blu-ray ile kazanmış oluyorsunuz. Bu aslında bence Blu-ray player'ların bugünkü en büyük artısı.
Japonlara baktığımız zaman bu sadece Toshiba'ya özgü bir durum değil, pek çoğu için geçerli bir durum. Bu aslında belki biraz da samimi bir soru olacak. Japonlar hiçbir zaman birinci önceliği fiyat olmayan firmalar oldu Japon firmalara bakıldığı zaman. Hep hani bir made in Japan algısı oluşsun, Japonya'da üretilmiş kaliteli ürünler olsun tarzında bir strateji benimsediler. Ama bugün küresel ekonominin de getirdiği bir zorunluluk olarak insanlar için birinci kriter maliyetler oldu, fiyatlar oldu. Hani daha yüksek kaliteli olduğunu bilse bile daha ucuz alacaksa eğer gidip diğerini alabiliyor bu bağlamda. Siz de sonucunda bir Japon firmasının buradaki temsilcisi olarak bu algıyı değiştirebileceğinize inanıyor musunuz? Ya da Toshiba neler yaparsa bu değişebilir ya da zaten Toshiba'yı bilen biliyor. Kaliteli ürünü almak isteyen bizi alıyor. Bu noktada sorunumuz yok mu diyorsunuz?
Hayır, maliyet çok önemli bir faktör ve günümüzde iyi ürünleri uygun maliyete sunabilmek en önemli amaç. Elbette maliyet düşürmek için kaliteyi düşürmek çok doğru bir çözüm değil. Japon şirketlerinin en büyük farkı bence orada. Kaliteden fedakarlık ettiği çözümü tercih etmiyorlar. Orada önemli olan kaliteyi daha düşük maliyetle sağlayabilmekte. Ama çok burada tabii bir paradoks da var. Bir takım şeylerden feragat ettiğinizde maliyet düşürebiliyorsunuz ama bunun toplam sahip olma maliyeti etkisi daha önemli bence. Yani bir ürünü ilk aldığınız maliyet aslında onun gerçek maliyeti değil, kullanım ömrü boyunca toplam maliyetine bakmak lazım. Hatta toplam maliyet de örneğin garanti süresi içinde arızalanması, onun kaç defa arızalandığı, nasıl yapıldığı, ne kadar sürede yapıldığından ziyade toplam fayda maliyeti. Yani siz bir bilgisayarı bir gün kullanamazsanız kaybedeceğiniz şey, bir hafta kullanamazsanız, 15 gün kullanamazsanız çünkü kanuni süreler var, kaybedeceğiniz şey aslında ciddi bir maddi hatta manevi boyutları olabilir. Bu anlamda toplam fayda maliyeti diye bir kavram var. Dolayısıyla sadece sahip olma maliyeti ama fayda maliyeti de göz önünde bulunduğunda ürün kalitesinden fedakarlık etmemek çok doğru bir çözüm. Burada bütün çalışma kaliteden ödün vermeden maliyeti düşürmek üzerine.
İşin teknik kısmı dediğiniz gibi belki aşılabilir ama bir de Japonların şöyle bir sıkıntısı var bana kalırsa dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Biraz utangaç bir toplum. Yani biz şunu yaptık, bunu becerdik noktasında ellerindeki güçlü argümanları pazarlamayı yapamayan ya da belki beceremeyen gruplar. Yani bazı Japon firmaları var biraz daha batılı havanın etkisine girip bu işi biraz daha ön plana itebilen ama genele bakıldığı zaman bir de böyle bir sıkıntıları var. Bunu nasıl aşabilirler peki sizce?
Tabii bir sıkıntı standartların çok net belirlenmemiş olması. Yeni teknoloji sürekli değişen bir teknoloji olduğu için standartlar ürünlerden daha sonra ortaya çıkıyor neredeyse. En basit örneği bir kontrast konusu vardır televizyonlarda. Yıllar önce 100'e 1 kontrast dediğimiz bir kontrast seviyesi vardı ve bunu ürün broşürlerinde teknik özelliklerinde belirtirdik. Bir gün bir firma 1000'e 1 kontrast diye çıktı ortaya ve biz şaşırdık. 100'e 1, 1000'e 1, 10 misli fark var. Bu yeni gelen marka acaba 10 kat daha mı iyi kontrast özelliği sunuyor? Ama gerçekte de böyle bir şeyin olmadığını fark ettik. Sadece bir terim farkı. Biz kontrast diyorduk. Onlar dinamik kontrast diye bir şey çıkarmışlar ve ölçüm yöntemi farklı. Normal kontrast siyahtan siyaha bir cycle ölçüyormuş. Ama dinamik kontrast siyah gerçek bir renk olmadığı için griden griye ölçmek gerekir mantığından yola çıkarak ölçüyor ve 1000'e 1 diyor. Yanında dinamik kontrast yazıyor. Hatta terim olarak sanki daha da iyi bir şeymiş gibi kulağa hoş gelen bir terim olmuş oluyor ama aslında bir nevi tüketiciyi kandırmak oluyor. Çünkü olduğundan daha iyi göstermek anlamına da geliyordu. Tabii bunu Japon şirketlerinin çoğu kullanmadı. Uzun süre buna çekimser kaldı. Ama bu ciddi bir rekabet ve haksız rekabet ortamı yarattığı için tartışma konusu oldu ve Japon şirketleri de bu terimi çünkü benzer standartlarda sunmanız lazım özellikleri, bilgileri. Aynı şey projeksiyon cihazında olmuştu. Projeksiyon cihazında aynı güçteki ampulü kullanan iki marka, bir tanesi 1000 lümen, bir tanesi 1500 lümen, bir diğeri de hatta 1200 lümen diyebiliyordu. O da Bir projeksiyon cihazının görüntüsü, dikdörtgen görüntü, perdedeki, duvardaki dikdörtgen görüntünün lambanın tam karşısında ölçtüğün zaman 1500 lümen çıkıyor ışık gücü. Ama tam çapraz en uç köşesinden ölçtüğün zaman 1000 çıkabiliyor. Ortasından ölçtüğün zaman 1200 çıkabiliyor. Toshiba 1000 lümen diyor. Bir başka firma, lambanın karşısında ölçen firma 1500 lümen diyor. Ya da average, ortalama bir hesap yapmak isteyen bir firmada doğru olduğunu düşünen 1200 lümen diye broşürünü yazabiliyor ve aynı güçteki 3 ürün 3 farklı özellikteymiş gibi, sanki Toshiba'nınki düşükmüş gibi, diğerlerinin yüksekmiş gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyordu. Bunlar maalesef süre geliyor ve Japon firmaları çoğunlukla bundan vazgeçmiyorlar, bu mütevaziliklerinden. Örneğin ağırlık 2 kilo ise 2 kilo diyor, başka firma 1.99 diyebiliyor gibi. Pazarlama argümanlarında her zaman en temkinli, işte cihazın kalınlığında en kalın tarafından ölçüyor. Diğer marka bunu en ince tarafından ölçebiliyor. Bunlar çok sık karşılaştığımız durumlar.
Peki televizyon tarafına baktığımız zaman Toshiba'nın, kuşkusuz yurt dışındaki tüm ürün gamı burada değil ama Toshiba'nın televizyon operasyonunu burada yaygınlaştırabilmek adına 3 segmentteki 4K televizyonların dışında, örneğin hani Türkiye'de çok yaygındır 32 inç gibi boyutlar, burada daha ekonomik, daha erişilebilir modeller de getirecek misiniz?
Elbette. Toshiba'nın dünyada birçok ülkede ve kıtada fabrikaları var. Yakın zamanda pazara iyi ama uygun fiyatlı ekonomik modelleri getirmek üzere Toshiba ile bir takım görüşmeler yaptık ve Jakarta fabrikamızda yeni üretilen bir serinin, LED Full HD bir serinin 29 inç ve 39 inç boyutlu ürünleriyle ilgili daha uygun maliyetler tespit ettik ve bu ürünleri gemi yoluyla getirerek, yani klasik uçakla nakliyeye göre daha ekonomik olan gemi yoluyla getirip daha uygun fiyatlama edip sunabilmek amacıyla bir çalışma yaptık ve biraz adet de gerekiyordu bunu yapabilmek için, ekonomik olabilmesi için. Bunu da sağladık. Örneğin Eylül-Ekim aylarında orta seviye modellerde ya da orta boy modellerde diyeyim, 29 inç 39 inç aralığında 3 tane modelimiz olacak ve bu 3 modelimiz gerçekten rekabetçi fiyatlarda olacak. Üstelik ayrı hoparlörleri olan, ekranın alt kısmında ayrı bir hoparlör bar şeklinde hoparlörü olan yeni tasarımlı 3 modeli sanıyorum Eylül-Ekim aylarında pazara sunmuş olacağız. Bunlarla pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz.
Göründüğü kadarıyla televizyon tarafında yeni modeller var ama kuşkusuz en fazla yeni model haberi dizüstü bilgisayar tarafında, Toshiba'nın Türkiye'deki en bilinir kısmı olan dizüstü bilgisayarlarda. Çok sayıda yeni model var. Hepsini tek tek konuşmak kuşkusuz bu videoya sığmayacaktır ama genel olarak baktığımız zaman kuşkusuz dizüstü bilgisayarların şu andaki en popüler segmenti ultrabooklar. Burada Intel'in de pazarda çok ciddi bir ittirmesi var. Yaygınlaşması için çaba gösteriyor. Microsoft da Windows'un yaygınlaşması için ultrabookları bayağı bu noktada destekliyor. Toshiba'da ultrabook konusunda uzun süredir çalışan firmalardan, hatta belki de ilk tam fonksiyonel ultrabook Toshiba'dan gelmiştir diyebiliriz. Üzerinde Ethernet portundan HDMI'ne kadar her şey olan ilk ultrabook Toshiba'dan gelmişti. O günden bugüne tabii pazar da değişti. Çok rekabetçi modeller var. Dördüncü nesil Intel platformunda çıkmışken Toshiba'nın en güncel ultrabook modellerinin genel özellikleri nedir Aytaç Bey?
Ultrabook ve aslında genel anlamda profesyonel modeller demek istiyorum. Çünkü ultrabook belli bir incelikte, hafiflikte ya da günümüzde gerçi hafiflikten ziyade ultrabook standartlarına uyum sağlayacak SSD gibi bir takım komponent bazında da değerlendirmeler yapıyor ama biz ultrabook deyince ince, hafif, dayanıklı cihazlardan bahsediyoruz. Bizim ultrabook'umuz, ilk gün çıkan ultrabook'umuz, model ismi 8 serisi, 9 serisi şeklinde yükselmesine rağmen aynı formda devam ediyor. Burada önemli bir nokta var. Toshiba profesyonel serilerde en az 18 ay platform garantisi veriyor. Yani bir kurum ya da kişi Toshiba ürün aldığında onun 18 ay sonra da o ürünün güncelliğini kaybetmemesi için ve 18 ay sonra da aldığı ürünün ileri geri dönük uyumlu olması için bir ultrabook ailesi olsun, bir Tekra ailesi olsun, Portage ailesi olsun, bu ailenin bütün üyeleri aynı standartları sunabiliyor. Aynı imaj load dediğimiz, aynı imajı yükleyebiliyorsunuz. Aynı ara birimleri kullanabiliyorsunuz. Docking station olsun, port adaptörleri, port replikatörleri, port çoklayıcıları olsun. Aynı komponentleri paylaşabiliyorlar. Bu özellikle birden fazla cihaz kullanan kuruluşlarda maliyet düşürme avantajları da sağlayabiliyor ve platformlar arasında uyumluluk da toplam sahip olma maliyetini ve faydayı yükselten bir özellik. Bizim ultrabooklarımızın hepsi magnezyum kasalı. Normalden daha dayanıklı. Klavyeler su geçirmez. Alttan aydınlatmalı. Tüm portlar tam boyutlu. USB'ler, HDMI'ler artı Ethernet, VGA gibi genellikle ultrabooklarda olmayan ya da adaptörle kullanılabilen türden portlar. Bizde hep ürünün üzerinde standart. Buna rağmen pazardaki en hafif ultrabook olma ünvanına sahip 13 inç segmentinden bahsediyorum. Ama 14 inç, 15 inç ultrabooklar da pazara sunuluyor. Onlar profesyonel seri değil, daha çok bizim satellite dediğimiz tüketici segmentinde tercih ediliyor. Daha büyük ekranlı, biraz daha ekonomik, biraz daha özellikleri boyutlar büyüdüğü için fazlalaştırılmış ama mobil profesyonellere daha az hitap eden bir seri. Ultrabook serisi gelişmiş hızlı SSD'lerle zenginleşti. 128 SSD'li başlamıştı. 256 ve 512 seçenekli. Şu an 256 SSD'de bir yeni kuşak var. Çok daha hızlı, çok daha uzun ömürlü. Ve tabii bunlar performans anlamında kullanıcı istediği her şeyi veriyor. Üstelik bunu hafif ve ince bir formda sağlamış oluyor. Ultrabook derken yine hibrit ultrabooklarımızdan söz etmekte de fayda var. Bir hibrit ultrabookumuz vardı. Hem 12,5 inç bir touch screen tablet gibi ekran, dokunmatik ekranlı, çok nokta dokunmatik ekranlı. Onun ekranı kayarak klavyesinin çıktığı ve hem ultrabook formunda hem tablet formunda kullanabildiğiniz bir modelden bahsediyorum. U920 ismi. Bunun üzerine bir de ekranı tamamen klavyesinden ayrılabilen Windows 8 Professional ve tüm kurumsal özelliklerle donatılmış. Üzerinde 4 saat hatta 5 saate varan bir pili olan, ayrıca klavye ünitesinde de pili olan alttan aydınlatma klavyesi, track point dediğimiz hem nokta hem touchpad'i olan, üzerinde Ethernet, HDMI gibi portları da bulunan, hem tabletin üzerinde SD, USB, Ethernet, SD, USB, HDMI gibi portlar olan, hem de dokun üzerinde portları olan, ayrıca klavyeden bağımsız olarak bir dokuda bulunabilen, yani kurumsal özellikleri, kurumsal kullanım özelliklerini destekleyen, aynı zamanda uzaktan yönetim, bağlanabilirlik, anti-theft, security gibi hırsızlığa karşı koruma gibi kurumsal kullanıcıların aradığı türden tüm özellikleri bulunduran bir hibrit tabletimiz Ağustos ayında pazara sunulmuş olacak. İsimleri WT310 ve ZT10T şeklinde. Hepsi dokunmatik, 10 nokta dokunmatik. Bunların bir özelliği de bu tablet özelliğinde outdoor yani gün ışığında da kullanabileceğiniz şekilde ekran camının parlaklığı bir şekilde her güneş ya da her seviyede ışık altında çalışabilecek şekilde iyileştirilmiş bir makineden bahsediyoruz.
Yeni nesil ultrabookların hepsinde artık Intel'in 4. nesil platformunun olmaya başladığını göreceğiz. Aynı zamanda yine pek çoğunda artık dokunmatik ekranlarda standartlaşacak. Bunlar kullanımı kuşkusuz güzelleştiren, daha keyifli hale getiren özellikler ama sonucunda taşınabilir cihazlardan bahsettiğimiz için pil ömrü de büyük önem taşıyor. Intel tarafına baktığımızda pil ömrünün geliştiğini söylüyorlar. Sizin modellerinize baktığımız zaman bir önceki jenerasyona göre pil ömrü nedir? Çünkü artık 3 aşağı 5 yukarı 9-10 saatleri göreceğimiz bekleniyor en azından piyasadaki gelişmeler çerçevesinde. Toshiba'nın ultrabooklarında pil seviyesi nedir? En düşük modelden en üst modele kadar o skalaya baktığımızda.
En hafif dediğimiz ultrabook'ta 6 saat bir pil süresi var. 8 saati de eco modunda kullanabiliyorsunuz. Bahsettiğim hibrit ultrabook'larda da 6 saat ile 10 saat arasında değişiyor. Eğer eco modu ve ekonomik pil ömrünü, ekonomik kullanan ayarları açtığınızda 11 saati bulduğunu söyleyebiliriz. Pil ömrü çok göreceli bir şey. Çünkü kullandığınız program, işlettiğiniz yazılımlar, kullanım şekliniz, hepsi bunlar pil ömrünü etki ediyor. Toshiba burada da konservatif süreler söylemeyi tercih ediyor. O yüzden biz diyelim ki 6 saat dediğimiz zaman bir başka markada 6 saat denen süreden aslında gerçekte daha uzun süreler sunduğumuzda şahit oluyoruz. Pil süreleri tüm modellerde arttı. Normal Satellite serisinde de uzadı. Hem Intel'in yeni işlemci teknolojisinin getirdiği avantajlar, hem Toshiba'nın pil teknolojisinde yaptığı yenilikler pil süresinin uzamasını sağladı.
Ultrabook'ların dışında tabii bir de Toshiba tarafında tablet modelleriniz var. Yeni nesil tabletler var. Android'in en son sürümünü kullanan, görece daha yeni platforma sahip olan. Tabii tablet pazarı biraz daha karışık. Yani dizüstü bilgisayar piyasasına baktığımız zaman aslında taşlar yerine oturmuş gibi. İşte Toshiba var, belli başlı diğer firmalar var. Farklı ürün grupları var, Ultrabook'lar olsun vesaire. Ama tabletlere baktığımız zaman, hani bunu burada söylemek lazım, bir iPad gerçeği masada duruyor zaten bakıldığı zaman. Diğer tarafta da diğerleri var. O pazarın görece daha az kısmını kapatan. Orada da örneğin Çinli modeller var ucuza satılan. İşte biraz daha oturmuş modeller var. Farklı özelliklere sahip cihazlar var. Tablet piyasasına baktığımız zaman Toshiba tam olarak nerede duruyor?
Tablette bir üç kuşak geçirdik. Açıkçası bizim bayrak gemimiz taşınabilir bilgisayarlar. Ve tablet pazarına biraz daha geç giriş yaptığımızı söyleyebiliriz ya da daha temkinli giriş yaptığımızı söyleyebiliriz ama bu ay itibariyle tablet pazarında daha büyük boyutlu ve daha önemli bir oyuncu olma iddiamızla pazara yeni ürün serisiyle giriş yapıyoruz. Daha önceki ürün serimiz AT100, AT200, AT300 isimlerindeydi. Şimdi ürün ailesinin ismi de değişiyor. Exite isimli seri de kendi içinde Exite Pure, Exite Play, Exite Pro, Exite Write gibi kullanım amacına yönelik isimler kullanılmış, tercih edilmiş. Örneğin Exite Pure'da bir tablette olması gereken temel özelliklerin hepsi var. Exite Pro ve Write modellerinde daha gelişmiş özellikler var. Mesela ilk defa Harman Kardon ses sistemi, çift hoparlör tabletin üzerine yerleştirilmiş ve bir tabletten alıştığınız ses kalitesinin çok üstünde ses ve müzik kalitesi elde edebiliyorsunuz. Özellikle müzik dinlerken ya da film seyrederken sinematik kalitede ses efektleri elde edebiliyorsunuz. Çevreleyen ses etkisi hissedebiliyorsunuz. Bu önemli bir yenilik. Onun dışında Pro ve yine Write modelinde özellikle bir digitalizer kalemimiz var. Çok yüksek rezolüsyonlu. Ekran Retina ve bu ekran 2000 küsür çarpı 1000 küsür piksel, yani normal tablet ekranlarından daha yüksek rezolüsyonda ve ekranın her programında, her noktasında kalem desteği var. Ana ekranda bile kalemle yazdığınız bir şeyi, notu, yazıyı bir sunumun içine, bir yazının içine aktarabiliyorsunuz. Birçok programı kalemle kullanabiliyorsunuz. Kalem kullanım kolaylığını ya da el yazısı kullanım kolaylığını yaşayabiliyorsunuz. Yine ekranlar Gorilla Glass'ın en son versiyonu, normalden çok daha dayanıklı, düşmeye, darbeye, dış etkilere dayanıklı çizilmeyen ekranlar. Yine Nvidia Tegra 4 quad core işlemcisi var. Hatta 5 çekirdekli demek bile doğru olur ama yine konservatif olmakla quad core diyoruz. En yeni işlemcilerle sunuluyor. Bütün Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, jiroskop, 3D, bunların hepsi sunuluyor cihazla beraber. HDMI, USB, SD gibi tüm portlar sunuluyor. Tam donanımlı bir tablet serisi bu hafta itibariyle pazara sunuluyor. Bu ilk model Exite Pure modeli dün itibariyle pazara sunuldu. Pro ve Write modeli de önümüzdeki ay iki farklı modelle sunulmuş olacak.
Aslında tam olarak şunu sormak istiyorum. Belki merak edenler de olur. Tegra 4 platformunu kullanan tabletleriniz tam olarak Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Ağustos sonuna kadar tüm modellerimiz gelmiş olacak.
Tabletleri de geride bıraktıktan sonra belki son soru da olabilir. Toshiba tarafında çok sayıda da çevre birimi var. Dahili bileşenler var. Toshiba aynı zamanda disk üretiminde de lider firmalardan bir tanesi. Hem geleneksel mekanik diskler olsun hem SSD'ler olsun, Toshiba'da yeni ürünler nedir ve ne özelliklere sahipler?
Klasik disklerde özellikle Slim modeli beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü son derece ince, tek bir plate'e büyük bir kapasite sığdırılmış. Bu sayede tek bir diske sığdırıldığı için son derece ince, hafif, metal kasalı bir disk olduğu için de sonuca dayanıklı, düşmelere karşı, darbelere karşı Hem taşıması kolay, hem şık, hem de dayanıklı diskler. Onun dışında kendi içinde yazılımları olan, backup yazılımları, bir takım güvenlik yazılımları olan diskler var. Onlar biraz daha fazla koruma ve kolaylık sağlıyor. Yine SSD'lerde 128, 256, 500 GB'lara varan kapasitelerde solid state disk seçenekleri var ve bunların yeni kuşakları, yani daha hızlı, daha uzun ömürlü, daha güvenilir diskler. Bunları hem harici olarak bağlanmak üzere kullanabiliyorsunuz, hem de mevcut cihazınızın hard diskini ya da mevcut SSD'sini değiştirmek, yükseltmek amacıyla kullanabiliyorsunuz. SSD'lerde şu anda stoklarımızda mevcut ve Toshiba'nın en hızlı büyüyen bölümü şu anda depolama bölümü. Toshiba geçen sene Fujitsu'nun disk bölümünü satın aldı. Western Digital'in bir fabrikasını satın aldı. Kendi fabrikaları da birleştiğinde tüm 1.8 inç, 2.5 inç, 3.5 inç enterprise, otomotiv endüstrisi, ki orada lider, otomotiv endüstrisinde kullanılan o yüksek dayanıklı, titreşime, darbeye, ısıya, neme dayanıklı disklerin %80-85'ine yakını Toshiba tarafından üretiliyor. Endüstriyel disklerde özellikle ve server depolama ürünlerinde tüm ürün yelpazesinde ürünü olan tek marka şu anda Toshiba. Bu anlamda dünyanın en büyük üç üreticisinden biri ve dünya pazarında lider olma yolunda ilerliyor.
Evet, aslına bakıldığında hem yaz döneminin tatil dönemi olması hem de içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan'a itibariyle pek çok firma yatırımlarını biraz erteymişken, gördüğü kadarıyla siz Toshiba olarak ne kadar yeni ürün varsa hepsini arka arkaya piyasaya sürüyorsunuz. Herhalde bunların hepsi okula dönüş dönemi öncesinde tüm ürün gamını tamamlamanın ön hazırlıkları diyebiliriz herhalde.
Evet, her şeyden önce böyle bir sezonsallık teknolojide aslında yok. O yüzden sezona, zamanlamaya bakmadan bizim amacımız ürünleri mümkün olduğu kadar eş zamanlı pazara sunabilmek, kullanıcılara sunabilmek. Çünkü teknoloji artık hayatın vazgeçilmez bir parçası oldu ve bir verimlilik aracı oldu. Bilgiye her zaman her yerden erişebilmek, onu paylaşabilmek çok önemli ve sonuçta bu araçlar sayesinde iletişimin ne kadar geliştiğini her anlamda yaşıyoruz ve görüyoruz. Bugün özellikle genç kuşak çok donanımlı geliyor ve bu genç kuşağın bu teknoloji kullanması sayesinde Türkiye'nin dünya çapında rekabetçiliği bence artıyor ve Türkiye'nin şu anda en önemli avantajı budur. Genç bir nüfusa sahip ve bu genç nüfus bu teknolojiyi çok iyi kullanan bir nüfus. Bu bize önümüzdeki dönemde ülkemiz için çok önemli bir avantaj olacaktır. Son bahsetmeyi unuttuğum ürün de aydınlatma ürünleri. Aydınlatma ürünleri LED teknolojisi aydınlatma ürünlerine girdikten sonra artık bizim ürün grubumuz oldu. Eskiden diyorum çünkü Toshiba 120 yıldır ampul üretiyor, lamba üretiyor. Ama LED 3 sene önce başladı ve 3 senedir biz de Toshiba'nın aydınlatma ürünlerini, LED teknolojisi aydınlatma ürünlerini sunmaya başladık. Ve şu anda birçok alışveriş merkezinde, iş yerlerinde, otellerde ürünlerimiz kullanılmaya başlandı. Bunlar normal aydınlatma ürünlerine göre %80'e varan tasarruf, uzun ömür ve en önemlisi çevre dostu ürünler. Bu konuda da yine en fazla büyüme kaydettiğimiz ürün grubu olması anlamında bir iki şey söylemek istiyorum. Çünkü aydınlatma biliyorsunuz elektrik enerjisini kullanıyorsunuz ve açığa büyük miktarda ısı çıkıyor. Ve bu ısı bir yandan örneğin klimayla soğuttuğumuz bir ortamı ampulle ısıtıyoruz. LED teknolojisi çok daha az enerji tükettiği için büyük tasarruf sağlıyor. Dediğim gibi içinde çevreye zararlı malzemeler yok. Klasik ampullerde olan kurşun, antimon gibi bazı şeyler yok. Böylece cıva gibi. Çevre dostu ürünler. Daha dayanıklı, daha uzun ömürlü. Normal ampuller 2000 saat, floresanlar 6000 saate varan ömürlere sahipken bunlar 60.000 saate varan ömürler sağlıyor. Bu anlamda hem tasarruf etmeye hem çevreye katkıda bulunmaya. Çünkü Toshiba'nın en önemli misyonlarından bir tanesi 2050 vizyonu. 2050 vizyonunda karbon emisyonunu, çevreye verilen zararı azaltacak bir şirket düsturu oluşturdular ve bu anlamda milyonlarca tonluk atığı azaltmak amacındalar. Ve bu amaç doğrultusunda da tüm ürünlerin dizayn safhasında önce çevre faktörü geliyor. Daha sonra teknoloji, sağlamlık, güvenilirlik, işte uzun ömür gibi faktörler gibi, ama birinci öncelik çevre faktörü.
Zaten hani ülkemizdeki elektrik maliyetlerinin yüksekliğine dikkate alınırsa eğer, şu an içinde teknolojisi belki ilk yatırım maliyetleri açısından biraz yüksek kalıyor, ama herhalde zaman içerisinde herkesin bir şekilde adapte olduğu, ki zaten Avrupa Birliği'nin yasal düzenlemeleri de ileriye dönük olarak bunu zorunlu kılacak gibi görünüyor deyip size teşekkür edelim Uzan Aytaş Bey. Önemli bilgiler verdiniz.
Ben teşekkür ederim. Çok doğru bir platformda çok iyi bilgilendiriyorsunuz kullanıcıları. Ben dahil faydalanıyoruz ve bu bilgileri bu kadar canlı, güncel tuttuğunuz için de teşekkür ediyorum.
Evet, bu videomuzda Toshiba'nın dizüstü bilgisayar ve görüntüleme sistemlerinden sorumlu Türkiye Genel Müdürü Aytaç Biter'le konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.